Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 7. Ayrım. Nina başıyla kız kardeşine işaret ederek onu bıraktı ve odanın karşı tarafına geçti. Annesinin yanında dizlerinin üzerine çöktü. Alışılmamış bir arzu onu gafil avlamıştı. Babasının iyi olacağının kendisine söylenmesini istiyordu. "Merhaba anne," dedi. "Olabildiğince çabuk geldim." "İyi." Annesinin sesinde ufacık bir çatlama duydu ve bu küçük zayıflık onları birbirine bağladı. Annesinin ince, soluk bileğine dokunmaya cesaret etti. Beyaz teninin altındaki damarları mavi ve kalındı. Nina'nın bronzlaşmış parmakları onun beyaz teni karşısında neredeyse gülünç bir şekilde canlı gözüküyordu. Belki bu kez teselli edilmesi gereken annesiydi. O yaşama isteği olan güçlü bir adam. Annesi bakışlarını ona o kadar yavaşça çevirdi ki sanki pilleri bitmek üzere olan bir robot gibiydi. Annesinin bu kadar yaşlı ve bitkin ama bu kadar güçlü görünmesi Nina'yı şaşırtmıştı. Bunun imkansız bir birleşim olması gerekiyordu. Ama annesi her zaman çelişkilerin kadını olmuştu. Çocuklarının bahçeden dışarı çıkmaları konusunda çok endişelenirdi. Ama evin içindelerken yüzlerine neredeyse hiç bakmazdı. Kutsal köşeyi dekore ederken ve lambasını yanık tutarken bile Tanrı'nın var olmadığını iddia ederdi. Yalnızca vücudunu hareket ettirebilmesine yetecek kadar yerdi. Ama çocuklarının yiyebileceklerinden çok yemelerini isterdi. "Önemli olanın bu olduğunu mu düşünüyorsun?" Annesinin sesindeki sertlik Nina'yı şaşırtmıştı. "Sanırım onun iyileşeceğine inanmamız gerek." 434 no'lu odada, seni soruyor. Nina derin bir nefes aldı ve babasının odasının kapısını açtı. Makinelerin çıkardığı mekanik sesler dışında oda sessizdi. Nina ağlamamaya çalışarak yavaşça ona doğru ilerledi. Babası küçük görünüyordu. Bir çocuk yatağına sığmak için ufaltılmış kocaman bir adam. "Nina?" Sesi yumuşak ve hırıltılıydı. Neredeyse sesini tanıyamamıştı. Cildi korkutucu derecede solgundu. Gerçekçi göründüğünü umarak kendini gülümsemeye zorladı. Babası kahkahaya veya neşeye değer veren bir adamdı. Onu acı içinde görmenin babasını inciteceğini biliyordu. "Merhaba babacığım." Küçük bir kızken kullandığı kelime ağzından çıkıvermişti. Bunu yıllardır söylememişti. Biliyordu. Biliyordu ve gülümsedi. Gülümsemenin solgun ve yorgun bir biçimiydi bu. Ve Nina dudağındaki tükürüğü silmek için elini uzattı. "Seni seviyorum baba." "Eve." Şimdi zor nefes alıyordu. "Gitmek istiyorum." Yavaşça söylediği kelimeleri duymak için ona doğru eğilmesi gerekmişti. "Eve gidemezsin baba. Burada sana iyi bakıyorlar." Elini uzattı, sıkıca tuttu. "Evde ölmek." Bu kez gözyaşlarına engel olamadı. Yaşların hızla yüzünden aktığını ve beyaz battaniyenin üzerindeki küçük gri çiçek yapraklarının üzerine düştüğünü hissetti. "Yapma." Babası hala zorlukla nefes alarak ona baktı. Nina'nın onun gözlerindeki ışığın yok olduğunu ve iradesinin zayıfladığını gördü. Bu onu kelimelerden daha fazla incitmişti. "Bu kolay olmayacak," dedi. "Meredith'in her şeyin yerli yerinde olmasını istediğini biliyorsun. Senin burada kalmanı isteyecek." Babasının gülümsemesi o kadar hüzünlü ve aptalca bir gülümsemeydi ki kalbini kırdı. "Sen kolaydan nefret edersin." "Ederim," dedi usulca. Birdenbire o olmadan hiç kimsenin onu bu kadar iyi tanımayacağını düşüncesiyle acı duyarak. Gözlerini kapadı ve yavaşça soluk verdi. Bir an için Nina onun kaybettiğini, onun öylece kendisinden uzaklaştığını ve karanlığa gömüldüğünü düşündü. Ama bu kez makineler onu yatıştırdı. Babası hala soluk alıyordu. Babasının bunu neden ondan istediğini bilerek yanındaki sandalyeye çöktü. Annesi bunu yapabilirdi elbette. Babasının eve taşınması için onu zorlayabilirdi. Ama Meredith bunu yaptığı için annesinden nefret ederdi. Babası hayatını sevginin olmadığı bir yerde, karısı ve kızları arasında, sevgi yaratmaya çalışarak geçirmişti ve şimdi bile bundan vazgeçmiyordu. Tek yapabildiği bu gereksinimini ona devretmek ve istediği şeyi başarabileceğini ummaktı. Babasının ona ne kadar sık, "Benim kural yıkıcım, benim volkanım," diye hitap ettiğini ve mücadeleye girme cesaretinden ne kadar gurur duyduğunu hatırladı. Elbette babasının istediğini yapacaktı. Belki de bu babasının ondan istediği son şey olacaktı. O gece babasını hastaneden çıkarmak için ayarlamalar yapıldıktan sonra Nina kiralık arabasına gitti. Orada uzun süre tek başına karanlık otoparkta oturdu. Babasının hastaneden götürülmesi konusunda Meredith'le yaptığı kavgayı unutmaya çalışıyordu. Nina kazanmıştı ama bu kolay olmamıştı. Nihayet bitkin bir şekilde içini çekerek arabayı çalıştırdı ve hastaneden uzaklaştı. Kar ön camında sileceklerin her vuruşuyla gözden kaybolup tekrar görünerek şekiller oluşturmuştu. Sınırlı görüşüyle bile Bellianucci'yi ilk görüşü nefesinin kesilmesine neden olmuştu. Karlı vadisinde ev, her zamanki gibi güzel ve sanki nehir ve tepeler arasında bulunan V şeklindeki araziye sıkışmışçasına oraya ait değilmiş gibi görünüyordu. Yılbaşı ışıkları evi daha da güzel, neredeyse sihirli bir hale getirmişti. Ev ona daima bir zamanlar onlara anlatılan tehlikeli büyüler, yakışıklı prensler ve taş aslanlarla dolu masalları hatırlatırdı. Kısacası ona annesini hatırlatırdı. Verandada ayaklarını vurarak deri çizmelerin üzerindeki karları attı ve kapıyı açtı. Ceketler ve çizmeler evin girişine dağılmıştı. Mutfak tezgahları, kahve bardakları ve boş tabak mezarlığı gibiydi. Annesinin değerli pirinç semaveri tepedeki bir lambadan yansıyan ışıkta parlıyordu. Meredith'i oturma odasında buldu. Tek başınaydı, gözlerini dikmiş şömineye bakıyordu. Nina kız kardeşinin şu anda ne kadar kırılgan olduğunu görebiliyordu. Onun fotoğrafçı gözü her küçük ayrıntıyı fark ediyordu. Titreyen ellerini, yorgun gözlerini, tutulmuş sırtını. Uzandı ve kız kardeşine sarıldı. "Onsuz ne olacağız?" diye fısıldadı Meredith sıkıca sarılarak. Daha az. Nina'nın söylemeyi düşünebildiği tek şeydi. Meredith gözlerini sildi. Sanki bir anlık güçsüzlüğünü henüz fark etmiş gibi birdenbire doğrularak, "Bu gece burada kalacağım. Annemin bir şeye ihtiyacı olursa diye." "Ben onunla ilgilenirim." "Sen mi?" "Evet. Biz iyi olacağız. Git o seksi kocanla çılgınlar gibi delicesine seviş." Meredith belki de zevki düşünmek imkansızmış gibi kaşlarını çattı. "İyi olacağınızdan emin misiniz?" "Eminim." "Tamam. Burayı hazırlamak için sabah erkenden gelirim. Babam saat 1'de eve gelecek. Unutmadın değil mi?" "Unutmadım," dedi Nina. Meredith'i kapıya kadar geçirirken. Kız kardeşi gider gitmez mutfak masasının üzerinde duran sırt çantası ile kamera çantalarını aldı ve dik, dar merdivenlerden ikinci kata çıktı. Ebeveyninin odasının önünden geçerek Meredith'le paylaştığı yatak odasına gitti. Simetrik görünmesine rağmen iki tek kişilik yatak, birbirinin aynısı olan iki çalışma masası ve iki beyaz şifon yer. Daha yakından bir bakış, orada yaşanmış çok farklı iki kızı ve yaşamlarının aldığı farklı yönü ortaya çıkarmıştı. Küçük birer kızken bile ortak noktaları çok azdı. Nina'nın gerçekten birlikte yaptıklarını hatırladığı son şey o oyundu. Annesi o gün değişmişti ve Meredith de öyle. Söz verdiği gibi kardeşi bir daha asla annesinin anlattığı masallardan birini dinlememişti. Ama bu tutulması kolay bir söz olmuştu. Çünkü annesi bir daha asla hikaye anlatmamıştı. Nina'nın en çok özlediği şey şuydu. O masallara bayılırdı. Beyaz ağaç, kar kızı, büyülü şelale, köylü kızı ve prens. Yatma zamanı gelince annesi nadiren onlara masal anlatmaya gönüllü olurdu. Nina annesinin sesiyle kendinden geçtiğini ve kelimelerin aşinalığının onun rahatlattığını hatırladı. Bütün hikayeler ezberlenmişti ve kitaptan okunmadan bile her zaman aynıydı. Annesi onlara bir Rus geleneği olduğu için hikayeleri böyle iyi anlatabildiğini söylemişti. Oyundan sonra Nina annesinin öfkesi ve Meredith'in incinmiş duyguları yüzünden oluşan boşluğu onarmaya çalışmıştı. Babasının da yapmaya çalıştığı gibi. Bu işe yaramamıştı elbette ve Nina 11 yaşına geldiğinde bunu anlamıştı. O zamana kadar Nina'nın kendi duyguları o kadar incinmişti ki genellikle o da geri çekilmişti. Odadan çıktı ve kapıyı kapattı. Ebeveyninin yatak odasında durakladı ve kapıyı çaldı. "Anne, acıktın mı?" Cevap veren olmadı. Tekrar kapıyı çaldı. "Anne!" Daha fazla sessizlik. Kapıyı açtı ve içeri girdi. Oda tertemizdi ve çok sade döşenmişti. Büyük boy bir yatak, antika bir şifonyer, şu eski Rus sandıklarından biri ve annesinin üye olduğu kulüpten küçük ciltli romanlarla dolup taşmış bir kitaplık. Eksik olan tek şey annesiydi. Kaşlarını çattı, annesine seslenerek tekrar aşağı indi. Tesadüfen dışarıya baktığında tam da paniklemek üzereydi. İşte oradaydı. Kış bahçesindeki bankta oturuyor, ellerine bakıyordu. Küçük beyaz yılbaşı ışıkları ferforje parmaklığın etrafına sarılmış, bahçenin gecenin ortasına yerleştirilmiş sihirli bir kutu gibi görünmesini sağlamıştı. Karlar gerçeği bir hayal gibi göstererek yavaşça etrafına düşüyordu. Nina evin girişine gitti. Kar çizmeleri ve bir ceket aldı, çabuk giyinerek yanakları ve dudaklarına düşen yakıcı küçük kar tanelerini aldırış etmemeye çalışarak dışarı çıktı. İşte kesinlikle bu yüzden ekvatorun altında çalışıyordu. "Anne!" diye arkasından yaklaşıp yanına gelerek, "burada durmamalısın, hava soğuk." "Soğuk değil." Nina annesinin sesindeki yorgunluğu duydu ve bu ona kendisinin de ne kadar yorgun olduğunu, bunun ne kadar berbat bir gün olduğunu ve gelecek olan kötü günü hatırlattı. Nina annesinin yanına oturdu. Sonsuzluk kadar uzun gelen bir süre ikisi de konuşmadı. En sonunda annesi, "Baban onun ölümünün üstesinden gelemeyeceğimi düşünüyor," dedi. "Gelebilecek misin?" diye sordu Nina açıkça. "İnsan kalbinin nelere katlanabileceğini şaşarsın." Nina bunun doğruluğunu dünyanın her tarafında görmüştü. İronik bir şekilde savaşçı kadınların fotoğraflarında önemli olan şey de buydu. "Bu acı dayanılmaz demek değildir. Kosova'da savaş sırasında konuştuğum..." "Bana işini anlatma. Bunlar babanla yaptığın konuşmalar. Savaş benim ilgimi çekmiyor." Bu söylediği Nina'yı incitmemişti. En azından kendine böyle söylemişti. Annesiyle iletişim kurmaya çalışmaması gerektiğini biliyordu. "Özür dilerim, sadece konuşuyordum." "Konuşma." Annesi ölü kahverengi asmaların birbirine dolanmış dağınık yığınının ortasında duran bakır kolona dokunmak için uzandı. Karların arasından parlak yeşil yapraklarla çevrilmiş tek tük çoban püsküllerini görüyordu. Annesi elbette bu renkleri göremiyordu. Doğuştan gelen kusuru olan bahçenin gerçek güzelliklerini görmesini imkansız hale getirmişti. Meredith dünyayı siyah beyaz gören bir kadının çiçekleri neden bu kadar umursadığını asla anlayamamıştı. Ama Nina siyah beyaz resimlerin gücünü biliyordu. Bazen bir şey en gerçek halini renkler çıkarıldığında alırdı. "Hadi anne," dedi Nina, "bize yemek yapacağım." "Sen yemek pişiremezsin." "Peki bu kimin hatası?" dedi Nina otomatik olarak. "Bir annenin kızının nasıl yemek pişireceğini öğretmesi gerekir." "Biliyorum, biliyorum. Bu benim hatam. Bütün hepsi." Annesi ayağa kalktı, örgü şişlerini aldı ve uzaklaştı. 4. Köpekler Meredith'i sanki 10 yıldır ortalıkta yokmuş gibi karşıladı. Hiç içten bir coşku göstermeden kulaklarını kaşıdı, eve girdi ve mutfaktan oturma odasına giderken ışıkları yaktı. "Jeff!" diye seslendi. Sessizlik cevap verdi. Bu durumda kesinlikle yapmak istemediği şeyi yaptı. Kendine romlu, romu fazla, diyet kola hazırladı ve verandaya çıktı. Orada iki kişilik beyaz kanepeye oturdu ve mehtaplı vadiye baktı. Bu ışık altında meyve bahçesi neredeyse tekinsiz bir yer gibi görünüyordu. Bütün o çıplak, çarpık ağaç dalları karın kirli tabakasının altından çıkıyordu. Sol tarafa uzanarak yerinde sepetin içinde duran eski yün battaniyeyi aldı ve üzerine sardı. Bu acıya nasıl dayanacağını, olacak şeyi nasıl kabulleneceğini bilmiyordu. Meredith babası olmadan şu kıpırtısız elma ağaçlarından biri gibi olacağından korkuyordu. Çıplak, savunmasız ve korunmasız. Bu acıyla yalnız olmadığına inanmak istiyordu. Ama yanında kim olacaktı? Nina? Jeff? Çocukları? Annesi? En gülünç olanı buydu. Annesi asla Meredith'in yanında olmamıştı. Şimdi ikisi yalnız kalacaktı, ölü bir adamın sevgisinin incecik bağıyla ve birazcık daha fazlasıyla birbirlerine bağlı olarak. Arkasında kapı gıcırdayarak açıldı. Mayor, dışarıda ne yapıyorsun? Hava çok soğuk, seni bekliyordum. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Onu incittiğini görmüştü ve sözünü geri almayı, bunu yapmamayı olmayı istedi. Ama çaba gösteremiyordu. Öyle demek istemedim. Evet, istedin. O kadar çabuk ayağa kalktı ki battaniye omuzlarından kaydı ve bir yığın halinde iki kişilik kanepenin üzerine düştü. Zorla gülümseyerek, sinirli bir şekilde kocasının yanından geçerek içeri girdi. Oturma odasında şöminenin yanındaki rahat tek kişilik koltuklardan birine oturdu. Ateşi yaktığı için ona minnettardı. Birdenbire çok üşümüştü. Bardağı tutan parmakları sıkılaştı ve içkisinden kocaman bir yudum aldı. O arkasından sokulup yanına gelinceye ve aşağıya bakıncaya kadar Jeff'in yanına oturabilmesi için kanepeye oturmuş olması gerektiğini fark etmedi. Jeff kendisine bir içki hazırladı ve şöminenin önündeki platforma oturdu. Yorgun görünüyordu ve hayal kırıklığına uğramıştı. "Bunu konuşmak isteyeceğini düşünmüştüm," dedi usulca. "Tanrım, hayır. Nasıl yardım edebilirim?" "O ölüyor Jeff. İşte söyledim, konuşuyoruz. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kahretsin, Mer." Bir cadaloz gibi davrandığını ve haksızlık ettiğini bilerek ona baktı. Kendini engel olamıyordu. Sadece yalnız kalmak, kaçıp bu olmuyormuş gibi davranabileceği karanlık bir köşeye saklanmak istiyordu. Kalbi kırılıyordu. Jeff bunu neden göremiyordu ve neden bunun bir şekilde kontrol edebileceği bir şey olduğunu düşünmüştü. "Benden ne istiyorsun Jeff? Bunun üstesinden nasıl geleceğimi bilmiyorum." Bunun üzerine ona doğru ilerledi, çekerek onu ayağa kaldırdı. Bardağındaki buzlar tıkırdadı. Titriyordu. Bunu neden fark etmemişti? Jeff içkiyi onun elinden aldı, koltuğunun yanındaki masanın üzerine koydu. "Bugün Evan'la konuştum. Biliyorum. Endişeleniyor." "Elbette endişeleniyor. O..." Bunu tekrar söyleyemedi. "Ölüyor," dedi Jeff usulca. "Ama onu rahatsız eden şey bu değil. Sen, Nina, annen ve benim için endişeleniyor. Kendisini olmayınca ailenin dağılmasından korkuyor." "Bu çok saçma," dedi ama sesinin yumuşaklığı ona ele veriyordu. "Öyle mi?" Jeff'in dudakları onun dudaklarına dokunduğunda bir zamanlar onu ne kadar çok sevdiğini, şimdi onu ne kadar çok sevmek istediğini hatırladı. Ona sarılmak, onu sıkıca tutmak istedi ama çok soğuktu, uyuşmuştu. Jeff ona yıllardır sarılmadığı gibi sarılmıştı. Sanki Meredith onu bırakırsa altüst olacakmış gibi ve kulağına öperek fısıldadı. "Sarıl bana." Meredith neredeyse çözülmüş, darmadağın olmuştu. Kollarını kaldırmaya çalıştı ve bunu başaramadı. Jeff onu bırakarak geri çekildi. Gözlerini dikip uzun bir süre baktı. O kadar uzun bir süre baktı ki Meredith ne gördüğünü merak etti. Bir an için bir şey söyleyecekmiş gibiydi ama sonunda sadece çekip gitti. Söyleyecek ne vardı ki gerçekten? Babası ölüyordu, hiçbir şey bunu değiştiremezdi. Kelimeler köşelere ve çatlakların arasına düşmüş, toplamaya değmeyen bozuk paralar gibiydi. 7. ayrımın sonu. Sayfa No. 72. Devamı 8. ayrımda.